Ayrım 11.
Sorun ayrılıkçılık değil, Türkiye'nin tüm bölgelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan eşit haklara sahip olması ve pastadan eşit pay almasıdır. Türkiye parçalanamaz, bunu herkes bilmelidir. Ergun Balcı, 29.3.1990 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ndeki makalesinden. 3. Orta Doğu'da yıllardır oynanan oyunu satranca benzetenler satranca hakaret ediyor bence. Satranç, ağır oturaklı, zeka isteyen bir oyundur. Saddam'ın, Esat'ın, Mollalar'ın, Talabani'nin, Barzani'nin ve Öcalan'ın yıllardır bıkmadan oynadığı oyunsa, 5 yaşındaki çocukların bile çabucak öğrenip çabucak sıkılacağı kadar tek düze. Bir tek kuralı var bu ilkel oyunun. Düşmanımın düşmanı dostumdur kuralını iyi bileceksin. Sonra düşmanlarını alt alta yazıp her seferinde en üstteki düşmanının düşmanlarıyla birleşeceksin. Barzani, düşmanlar listesinin en üstüne Talabani'nin adını yazdığından, Halepçe kasabı, can düşmanım dediği Saddam'a sarılıp Talabani'yi yok etmeye çalışıyor. Irak, kan davalısı İran'ı Kuzey Irak'tan atmak ve yumurtalık Kerkük boru hattını güvenceye almak için Talabani karşısında Barzani'ye arka çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bölgedeki baş düşmanı İran'ın Kuzey Irak'taki varlığından rahatsız olduğundan dünkü düşmanı Saddam'ın Erbil'i işgaline göz yumuyor, hatta belki de yeşil ışık yakıyor. Talabani de Barzani'yi listesinin başına koyduğundan İran'ı arkasına alarak bölgede güçlenmeye ve boru hattını denetimine almaya çalışıyor. Barzani ve Talabani bir yandan birbirlerinin gözlerini oymaya çalışırken bir yandan da yan gözle Öcalan'ı kolluyor. Onun fazla güçlenmesine fırsat vermemeye çalışıyorlar. Peki bütün bu kör dövüşünün altında ne yatıyor? Bu kavganın ne ideolojiyle bir ilgisi var, ne din kardeşliği takıyor, ne de ırktaşlık. Bu üç tane aşiret reisinin avuç içi kadar bir toprak üzerinde yürüttükleri iktidar ve dolar savaşı. Barzani, Talabani ve Öcalan. Baş ol da istersen soğan başı ol hırsını hayat düsturu edinmiş üç feodal ağa. Kuzey Irak'ın Kıraç Dağları'nın hakimi ve yoksul çobanların efendisi olmak için 10 yıllardır Kürt'ü Kürt'e kırdırıyor. Peki Kürtler neden gık demeden ölüyor bu ağların peşinde? Çünkü orada bırakın birey olmayı, halk bile olamamış, bir aşiretin mensubu olarak doğmuş, o aşiretin reisi için ölmeye hazır çobanlar, köylüler var. 36. paralelin kuzeyinde hangi aşiret reisi sopa sallarsa sallasın, koyunlar kendi kendilerini otlamaya, bebeler bir yaşına varmadan ölmeye, kadınlar dayak yemeye devam ediyor. Değişen tek şey kimin için ölünce ve kime haraç verileceği. İşte bu toprakların huzur bulabilmesi bu yüzden böyle imkansız görünüyor. İhanete, pusu kurmaya, arkadan vurmaya dayalı bu politik kültür ve kardeşi kardeşe kırdırtan bu savaş bu zemin yüzünden sürebiliyor. Kuzey Irak'taki Kürt aşiretleri kaderlerini Barzani ve Talabani ile birleştirmiştir. Onlar için başka gelecek, bir başka çıkış yolu görünmüyor. Apo'da Barzani ve Talabani ile aynı ipte oynayan, onlarla aynı kaderi paylaşan bir başka ağadır. O da aynı savaşın adamıdır ve onun da kaderi tıpkı Barzani ve Talabani gibi çobanların kaderine bağlıdır. Ama sorarım size, Türkiye'de yaşayan Kürtler için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Kesinlikle hayır. Feodal bataklığın ürettiği bu çirkef ve savaş Türkiye'de yaşayan Kürtlerin kaderi değildir. Bizim Kürtlerimizin seçme şansı vardır. Onlar Kuzey Irak'taki ırktaşlarının içinde çırpındıkları kurt kapanının içinde birbirlerini yemek zorunda değildir. Onlar bu kör dövüşünden sıyırtabilir, yüzlerini uygarlığa ve refaha çevirebilirler. Şimdiye kadar hep devletin Kürt sorununa demokratik çözüm geliştirmesinden söz ettik. Gelin biraz da Kürt halkının demokratik çözümü aramasından söz edelim. Kürt halkından seçimini aşiret savaşları içinde kırılmaktan yana değil, modern bir ülkede özgür vatandaşlar olarak yaşamaktan yapmasını isteyelim. Gülay Göktürk, 3.9.1996 tarihli Yeni Yüzyıl Gazetesi. 4. Milletler arası hukuk belgeleri açısından üzerinde durulan diğer bir konu, kendi kaderini tayin etme hakkıdır. Anayasa Mahkemesi'ne göre uluslararası hukuk düzenindeki bu olguyu Türk ulusu her tür ayrılığı dışlayıp eşitliği sağlayarak Lozan Barış Antlaşması ile gündeminden çıkarmıştır, günümüzde de koşulları yoktur. Ülke ve ulus bütünlüğünü koruma hakkının Lozan Antlaşması'nda olduğu gibi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı belgelerinde de yer aldığını söyleyen mahkeme Helsinki Nihai Senedi ile Paris Şartı'na yollama yaparak bu düzenlemelerde kendi kaderini tayin hakkının demokratik ülkelerde devlet, ülke ve ulus bütünlüğünü bozucu biçimde kullanılmasına olanak verilmediğini belirtmektedir. devletin ülkesi ve ulusuyla birlikte bütünlüğünü korumasının en doğal hakkı ve ödevi olduğunu, devleti yıkmaya yönelik faaliyetlerin demokratik haklar kapsamında bir hürriyet olarak değerlendirilemeyeceğini ileri süren Anayasa Mahkemesi, bu görüşünü Dünya İnsan Hakları Konferansı 1993 Viyana bildirgesiyle desteklemiştir. Bu bildirgede kendi kaderini tayin hakkının eşit haklar ilkesine uygun olarak ırk, din ve renk ayrımı gözetilmeksizin ülkesine ait bütün insanları temsil eden bir hükümete sahip egemen ve bağımsız bir devletin, ülke bütünlüğünü ve siyasi birliğini kısmi veya bütüncül biçimde parçalayacak herhangi bir eylemin desteklenmesi ve bu eyleme yetki verilmesi anlamında yorumlanamayacağının yer aldığı belirlenmektedir. Çavuşoğlu, Yardımcı Doçent Doktor Naz, Parti Yasaklaması Rejiminde Azınlıklar Problemi, Türk Anayasa Mahkemesi kararları üzerine bir not, Profesör Doktor Mesut Önen'e armağan, S39. Bülent Acar, Hukuk Düzenimizde Düşüncenin Açıklanmasının Cezalandırılması ve Cezalandırılmanın Sınırı, Ankara Barosu Dergisi 1995 Taksim 3 S14. 5. Önce şu self-determinasyon meraklılarına söyleyelim. Bunlar sanıyorlar ki PKK terörünün yarattığı hava içinde sağlayabilecekleri bir self-determinasyon hakkı sayesinde ülkenin toprak ve siyasal bütünlüğünü zedeleme imkanını bulabilirler. Oysa uluslararası hukuk kuralları self-determinasyon hakkının hangi koşullarda söz konusu olabileceğini, hangi koşullarda olamayacağını açık bir biçimde belirlemiş. Örneğin Haziran 1993'te Viyana'da yapılan Dünya İnsan Hakları Konferansı'nda kabul edilen nihai bildirinin ikinci maddesi, sömürge ve diğer yabancı hakimiyeti veya işgali altında bulunan halkların self-determinasyon hakkını gerçekleştirmek amacıyla ancak meşru eylem yapabileceğini kabul ediyor. Oysa bugüne kadar Birleşmiş Milletler kararlarında bu haktan yararlanmak isteyen halkların meşru mücadele yapması yeterliydi. Mücadele kelimesinin terörizmi içerdiği gerekçesiyle bu kavram değiştirildi. Böylece self-determinasyon hakkıyla terör arasındaki bağlantı tamamen kesilmiş oldu. Yani bir uzmanın deyimiyle Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu gibi eşit hak ve imkanlara sahip bir kısım vatandaşlar bir yana, işgal altındaki bir halk bile mütecavize karşı mücadelesinde teröre başvurursa, uluslararası hukuk artık buna dahi izin vermemektedir. Keza uluslararası hukuka göre bir ülke halkının tümünü ayrımsız olarak temsil eden bir hükümete sahipse, yani ülkede demokrasi varsa, self-determinasyon hakkını kullanma gerekçesiyle o ülkenin toprak bütünlüğünü ve siyasal birliğini kısmen veya tamamen bölecek veya bozacak hiçbir eyleme müsaade edilemez. Yani hiçbir ülkede demokrasi yahut demokratlık adına kimsenin kendi devletini düşman diye nitelemesine izin verilemez. Türkiye'nin milli sınırları kapsamına Kürdistan alınıyorsa bu ülke işgal altındadır ve Türk milli sınırlarının dışındadır. Kürdistan'a en çok saldıran dış güç ise Türk ordusudur. Evet, Kürdistan'a dış saldırı vardır. Kürt halkının mücadelesi sonucudur ki, tarihte ilk kez Türk ülkesinin asıl sınırlarının çizilmesi gündemleşmektedir demesine oh oh bu ülkede ne güzel demokrasi var desinler diye göz yumulamaz. Hala etnik haklar gerekçesiyle teröre başvurmayı mazur görmek hukuken tümden imkansız. Çünkü uluslararası hukuk terörizmi her koşulda yasaklıyor. Dahası terörizmin çok ciddi bir insan hakları ihlali olduğu da Birleşmiş Milletler tarafından artık kabul ediliyor. Böylece sadece devletin değil grupların da insan haklarını ihlal edebileceği ilkesi uluslararası hukuka girmiş oluyor. Tüm bunların bizi götürdüğü sonuç şu: Türkiye bu mücadelede tümüyle meşruiyet içindedir. Buna karşılık PKK'nın tüm eylemleri meşruiyet dışıdır. O nedenle Türkiye bu sorunu çözmek için ne iç hukuk ne dış hukuk açısından hiçbir handikapla mağlul değildir. Türkiye'nin ihtiyacı bu sorunu çözmeye kararlı olmaktan ibarettir. Oktay Ekşi, 14-11-1993 tarihli Hürriyet Gazetesi. 6. Kimlik denen şey 3-5 folklorik öğeden, allı morlu giysilerden ve mahalli yemeklerden ibaret olmayıp, o kimliklerin ahlaklarını, gelenek ve göreneklerini, adalet anlayışlarını da içerir. Bugün Suudi Arabistan'da yaşayan bir Müslüman Arap için zina yapan kadını taşlayarak öldürmek nasıl adil bir cezaysa, zina yapan kadını aile meclisi kararıyla kurşuna dizmek de bir Kürt için adil bir cezadır. Bu da onun adalet anlayışı, onun hukukudur, Kürt kimliğinin bir parçasıdır. Açıkça söylemek gerekirse, kimilerimiz bir şeyin hak olmasını savunmakla o hakkın kullanılmasına taraftar olmayı birbirine karıştırdılar. Hakkı savunalım derken o hakkı kullanmayı körüklediler. Kürtlerin içinde binbir türlü kötülüğü, geriliği de içeren o daracık kimlik içine hapsolunup koskoca bir dünyadan kopmalarını alkış tutar hale geldiler. Kişilikle kimliğin ters orantılı olarak geliştiğini, sürekli olarak bir grup aidiyeti, cemaat üyeliği peşinde koşan insanların kişiliklerinde bir zaaf aramak gerektiğini söylemeye cesaret edemediler. Kürtlere seçmedikleri bu kimliklerini aşıp dünya vatandaşı olabilmek için kişiliklerini geliştirmelerini öğütlemediler. Türkiye'de aydınların görevi en fanatik kimlikçi olan devletle devletin dayattığı milli kimlik karşısında başka kimliklere sarılan gruplar arasında süren çatışmada şu ya da bu kimliği tutmak olmamalıydı. Aydınlar Türkiye halkının önüne dikilen her türlü kimlik barikatını aşarak evrensel kimliğe ulaşması için yardımcı olmaya çalışmalıydı. Neyse ki henüz vakit çok geç değil. Yeter ki bizler kimlikler üzerindeki baskılara karşı çıkalım derken içine düştüğümüz bu kimlik fanatizminden tezelden kurtulalım. Gülay Göktürk, Yeni Yüzyıl Gazetesi, 28.1995. 7. İnsan hakları davasından uzak durmanın nedeni açık. Ortada kutsal bir deyim var. İnsan haklarına karşı olmak vahşet, karşıyım demek çılgınlık. Diğer taraftan insan hakları adı altında yürütülen kampanyalara bakıyorsunuz, tamamı politik. Yani iktidar mücadelesi veren taraflardan birini destekleme kampanyasından başka bir şey değil. İnsan hakları, iyi kalpli insanların gözünü kamaştırmak, kafasını karıştırmak için kullanılan yaldızlı bir yafta. Her türlü nifak ve istismar içinde olduğu gibi Avrupa'da ve bizde insan hakları tiyatrosunun baş oyuncularının çoğu Marksist mümin. İşin içinde bir de komünist olmayanlar var. Mesela Amerikalılar. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı insan hakları ihlalleri ile ilgili bir rapor hazırlamış. Bu rapora göre Türkiye'nin durumu pek parlak değil. Bize de bir zılgıt geçmişler. İnsan haklarına riayet edin buyurmuşlar. Şimdi bu konuya niçin değiniyorum? Amerika Birleşik Devletleri yetkili insan hakları konusunda ilgili devletlere ısrarla baskı yapmalarının ne kadar isabetli bir iş olduğunu şöyle açıklıyor. Geçmişte insan hakları kampanyalarıyla destek verdiğimiz Mandela, bugün Güney Afrika'nın Lech Walesa ise Polonya'nın devlet başkanıdır. Demek ki insan hakları kampanyaları netice vermektedir. İşte bu açıklama bana bu yazıyı yazma ilhamını verdi. Anlaşılan güçlü ülkeler hem yazıya hem Tura'ya oynamaktadır. Bildiğiniz gibi ülkemizde insan hakları ile ilgili ithamların şimdilerde çoğu PKK mücadelesi sırasında güvenlik kuvvetlerinin yapmış olduğu hareketlerle ilgilidir. Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı terörist bir örgüt olarak tanımlamakta, hatta ondan da insan haklarına saygı beklemektedir. Diğer taraftan PKK'nın propaganda kampanyalarına malzeme hazırlayarak tura gelirse de kazanmış olmayı planlamaktadır. Diyeceksiniz ki gerçekten ihlal edilen insan hakları savunuluyor olamaz mı? Niçin bu kadar ön yargılısın? Ciddi bir yanılgıya düşmüş olmayasın? Cevabım keşke. Son söz dürüstlük açıklıktır. Ege Cansen, İnsan Hakları, Hürriyet Gazetesi, 11-12-1995. 8. Amerikalı terör uzmanı Profesör Yonah Alexander'la yapılan bir söyleşiyi ilginç bulduğumuzdan aşağıya tam metnini alıyoruz. Dünyadaki tüm ülkeler terörizmin tehdidi altındalar. Ama terörizmin ne olduğu, gerçekte kimlerin terörist olduğu bilinmiyor. Dünya nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya? Uluslararası kamuoyunun terörizmi bir hastalık, bir virüs olarak görmesine engel olan şey, terörizmin evrensel bir tanımının olmayışı. Kavramsal ve ahlaki bir karışıklık var kimlerin terörist olduğu konusunda. Örneğin medya, terörist, gerilla, komando, isyancı kelimelerini birbirinin yerine kullanabiliyor. Hatta iyi teröristten ya da kötü teröristten bahseden politikacılara bile rastlayabiliyorsunuz. Eğer destekliyorsanız o zaman iyi terörist oluyorlar. Eğer onlara karşıysanız o zaman da kötü terörist oluyorlar. Dolayısıyla bir çifte standart var sanki. İnsanlar kimin kanının döküldüğüne bakıyorlar. Terörizm bütün uluslararası topluluğu etkileyen gerçek bir hastalıktır. Devletlerin istikrarına, ekonomik gelişmeye karşı en büyük tehdittir. Demokrasilere en büyük tehdittir. Her şeyden önce uluslararası kamuoyu teröristlerin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek birer siyasi suçlu olduklarını görmeli. Burada soru şu, demokrasiler terörizme karşı savaşırken aynı zamanda değerler sistemini, ilkelerini ve demokratik kurumlarını koruyabilirler mi? Çünkü bu mücadelede güvenlik unsurunu ve sivil özgürlükleri ve insan hakları konusunu dengede tutmalıyız. terörizmin demokrasilere en büyük tehdit olduğunu söylerken, aynı zamanda demokrasilerin terörizm ortamına katkıda bulunduğunu savunuyorsunuz. Burada bir çelişki yok mu? Demokrasilerde insanların kendilerini ifade yollarını açıyorsunuz. Özgür medya, özgür basın, azınlıklara seçme seçilme hakkı tanıyorsunuz. İnanılmaz fırsatlar yaratıyorsunuz. Fakat demokrasilerde çizgiyi nerede çekeceğiz önemlidir. Bir demokraside yaşanılacak tehlike şudur. Eğer bir takım grupların belli kesimleri etkilemek amacıyla gazetelerde, TV'lerde, radyolarda propaganda yapacak şekilde ileri gitmelerini ortam hazırlarsanız bunun sonuçlarına da katlanırsınız. PKK üzerine uzman bir kişisiniz. Konuyla ilgili bir de araştırma raporunuz var. PKK'yı nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle PKK'nın bir terör örgütü olduğu kabul edilmeli. Bir terörist normal savaş kurallar içinde hareket etmez ya da insanlığın gerektirdiği kurallar içinde hareket etmez. Kadınları ve çocukları öldürmek nasıl açıklanabilir ki? Üstelik sadece şiddet kullanmakla kalmayı propaganda faaliyetlerini de çok iyi kullanan sofistike, en iyi organize olmuş, en iyi altyapıya sahip örgütlerden biri. Dolayısıyla verdiğimiz savaş sadece terörist saldırıları önlemeye yönelik bir savaş olmamalı. Aynı zamanda bir eğitim ve propaganda savaşı da olmalı.